Tekrar.
Neyse adımız ne olur?
Yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Bizler Türkiye'nin Sesi radyosuz stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi selamlıyoruz yine Hayatın Sesleri ekibi olarak. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Evet, bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız program boyunca 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri yazmanız yeterli sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdi programımızın ilk müziğini dinliyoruz.
Ben her sabah kalktığımda düşüyorum bir boşluğa. Ne yazıyorsa alnımda, sen yoksun hiç yanımda. Anlamazlar halimi, kim ne yapsın derdimi. Bilmezler özlediğimi, yazmıyor ki alnımda.
Öze yolculuk. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün İslam'da salih amel kavramı üzerine konuşacağız ki gerçekten çok önemli bir kavram galiba, değil mi? Neler söyleyeceksiniz? Nedir salih amel?
Salih amel dinleyicilerimizin çokça karşılaştığı ve aslında bildikleri bir kavram. Doğrusunu isterseniz ameli salih diye daha çok bilirler.
Yani evet.
Farsça kavramlaştırmalar, ibareler Türkçe'de çok kullanıldığı evet. için ameli salih denilen şeyin, yani biz şimdi tabii Türkçe niteleme sıfatını hani öne geçirdiğimizde salihi başa almış evet. oluyoruz. Onlar ameli salih diye de bilebilirler. Kur'an-ı Kerim'in başat kavramlarından birisidir diyebiliriz. Neden? Çünkü neredeyse iman geçen pek çok ayette salih amelde geçer.
Hı hı.
İman edenler ve salih amelde bulunanlar şeklinde onlarla ilgili bir takım ifadeler yer alır. Allah onları İyilerle bir arada haşredecektir, Allah onları seviyor vesaire. Bu ayetlerin hepsi başta bir iman edenler, arkasından da salih amel işleyenler. Türkçe anlamı salih, hepimizin bildiği bir anlam. İyi iş, aslında salih amel iyi iş. Ameli de biliyoruz.
Hı hı.
Ama bu iyiliğin ne anlama geldiğini belki biraz daha açmak gerekebilir.
Açalım o zaman.
Çünkü iyilik dediğimiz şey biraz tabii niyetle ilgili bir şey, yapmak istediğimiz şeyle ilgili bir şey ve uygun olmayla ilgili bir şey. Yani şimdi insanların davranışsal boyutta belki ortaya çıkan, somut olarak iyi gibi görünen bir takım şeyleri, davranışları olabilir ama arkasında yatan ve onu o noktaya getiren şeylerin de iyi olması gerekiyor. Niyet dediğim aslında biraz buna evet. işaret ediyor. Bu salih biraz öyle kuvvetli bir salih yani. Yani iyi gibi görünen değil de haddi zatında iyi olan şeyler
evet.
anlamında.
Gerçek iyi, gerçek güzel, gerçek faydalı gerçek ve iyi. Allah rızası için
evet.
yapılan.
İşte
değil
asıl
mi?
Mesele bu.
Evet.
Nilgün Hanım beni zaten böyle size kavramlarla açınca çok iyi oluyor. Çünkü Allah rızasının girmediği bir iyilik düşünemiyoruz. Ama doğrusunu isterseniz insanız. İnsan olmanın getirdiği bir takım eksik öğrenmeler, kusurlar, iyi olmayı da zaman zaman Allah'ın rızasının dışına taşırabiliyor Hı-hı. veya düşürebiliyor. Öyle söylemek gerekir belki. Çünkü böyle bir takım kavramlar var. Belki kullansak dinleyicilerimiz bunu yani günlük hayatta çok karşılaştıkları için yatsımayacaklar. Hani desinlere derler ya.
Hı-hı. Evet.
Gösteriş için derler
hı-hı,
ya
hı-hı.
veya işte birileri sizi böyle görsün derler ya, onun için yapılanlardan bahsetmiyoruz.
Evet.
Yani çok görünmese de, ki görünür olması tabii ki tercihimiz, çünkü yani Allah bunları görmek istiyor. Hı-hı. Dolayısıyla kullar içerisinde de görünsün, görünür olsun ki özendirici tarafı olsun, motivasyon olsun, teşvik olsun. Herkes
ama,
iyi şeyler yapmak istesin.
Ama o hayırdan sadece Allah'ın rızası
için
olması,
olsun.
Beklenmesi gerekiyor.
Peki Allah'ın rızası nedir? Bu uygunluk kelimesini onun için kullanmıştım en Hı-hı. başta. Yani iyi olmak, uygun olmakla ilgili bir şey. Allah'ın rızası nedir? Yani bu o kadar önemli bir şey ki. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığınızda işte bu bütünlük bizim için çok anlamlı hale geliyor. Allah'ın rızasına ulaşan davranışlar aslında kulların kendi kendilerinden razı oldukları davranışlar. Şimdi bir böyle nasıl söyleyeyim, bir çember, bir daire şeklinde düşünecek olursak, yani böyle bir yerde başlayıp bir yerde biten bir şey değil, döngüsel olarak devam eden bir şey, sizi saran bir şey, sizi kuşatan bir şey. Bir insan yaptığı şeyden kendisi gerçekten mutmainse, doğal bir şekilde o tatmini, o duyguyu, o dolgunluğu, doygunluğu yaşıyorsa, iyi bir şeyse bu,
hı hı.
zaten Allah ondan razı olacaktır. Bakın bu çok önemli bir ölçüt.
Evet.
Şimdi insanlar bunu düşünüyorlar. Yani Allah'ın bizden razı olduğunu nasıl bilebiliriz?
Hı-hı.
Hani Allah rızası için yapmak diye çokça böyle konuşup duruyoruz ama Allah'ın bizden razı olduğunu nasıl düşünebiliriz? Hı-hı. Yani nedir bunu ortaya çıkaran şey derlerse benim için en önemlilerinden bir tanesi budur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu ifadesini bulmuştur. Siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı bir şekilde cennete girin dediği kullarından olun şeklinde. Bu ne demek? Yani insanlar bunu okuyup okuyup geçerler ama Allah'tan razı olmanın ne anlama geldiğini anlamayabilirler yani.
Evet,
tövbe haşa ya ne demek ya ne demek yani biz mi Allah'tan razı olacakmışız? Öyle değil işte.
Hı-hı.
Ya bir insanın Allah'tan razı olması demek Allah'ın kendisine verdikleriyle barışık olması demek. Dolayısıyla kendiyle barışık olması demek. Dolayısıyla o kendine verilenlerle yaptığı şeyler açısından bir doygunluk hissediyor olması demek. Kastettiğim iyilik türü işte böyle bir iyilik.
Böyle bir iyilik türü. Peki neleri yapınca salih amel oluruz acaba? Yani
bu
sadece hayır mı?
Güzel. Bu çerçevede bu zemine oturan her şey. Sayabilir miyiz?
Örneklendirebilir miyiz? Tabii.
Yani bunları sayalım. Sabah kalktık, akşama kadar. Aklınıza ne geliyorsa bütün bunların hepsi salih amel. Yani bu söylediğimiz zemine oturan, sizi orada mutlu eden, mutmain eden duygunuzu, bedeninizi, ruhunuzu, her şeyinizi ciddi anlamda doyurduğunu, beslediğini hissettiğiniz her şey salih amele girer. Kalktınız çocuğunuza kahvaltı hazırlıyorsunuz mesela. Belki o gün sizin biraz daha uykunuz var, uyumak istiyorsunuz. Ama çocuk da okula gidecek.
O bizim yapmamız gereken bir şey zaten.
Ya. Neden yapmanız gereken şey salih amelin dışında olsun? Yani böyle bir ayrım var mı?
Yok.
Şimdi ben onu o kadar ısrarla her yerde konuşuyorum ve söylüyorum ki insanların kafalarındaki bu ayrımlar zaten bizim dini konularda kafamızı bulandırıyor diyebilirim, karıştırıyor diyebilirim.
Evet.
Şimdi dini ve dünyevi yapmamız gerekenler ve bunun dışındakiler. Acaba bunun dışındakiler neler? Şöyle bir düşünün. Yani yapmanız gerekenler dediğiniz şeylere bir bakın. Zaten hayatınızın çoğu oradan ilerliyor.
O zaman doğru söylemek mesela.
Söylemeyin isterseniz nasıl bir hayat yaşayacaksınız? İşte ortada.
Evet.
Tabii.
Evet.
Yani sizin hayatınızı şekillendiren her şey bu anlamda dinidir.
Hı hı.
Belki bu konuyu bizim çokça konuşmamız gerekiyor. Konuşuyoruz da.
Evet.
Nasıl oluyorsa yeniden yani başkaları da tabii konuşuyor. Öyle olunca bu dini dünyevi ayrımı bir türlü ortadan kalkmadı gitti.
Hı hı.
Yani dünya ve ahiret. Dünya için ve ahiret için. Şimdi ben öyle öğrendim ki çocukluğumdan itibaren aldığım din öğretimi sayesinde bu dünyada nasıl yaşıyorsanız sizin için bir inanç alanıdır ahiret. Orada da aynı şekilde olacaksınız. Yani ben dünyayı kendime zehir ettiysem kusura bakmayın. Yani burada ne yaparsam yapayım. Ağzımda kuş tutuyor olsam öbür dünyada da başıma gelecekler az çok. Bellidir.
Hı hı.
Şimdi diyeceksiniz ki yani biz ne yapabiliriz ki biz sınırlı varlıklarız işte yani insan olmak zaten böyle bir şey. Başımız belli, sonumuz belli. Biz mi kendi kendimize yapıyoruz da bu işleri de? Yani başımıza gelenler acaba öbür dünyada da aynı şekilde olacak. Başınıza gelenlerle barışık olmak diye en başta söylediğim de işte bundan sebepti.
Hı.
Yani ne gelirse gelsin başımıza geliyor. Çünkü zaten hayat öyle bir şey. Ben kendi kendimi var etmedim ki.
O zaman onlardan ders çıkarmayı mı öğrenmemiz gerekecek?
Sadece ders çıkarmak değil Nilgün Hanım. Olduğu gibi kabul edip geldiği gibi yaşamak. Biz yaşamayı
bazen
bilmiyoruz.
Bazen kabul edilebilir şeyler gelmiyor ama çok zor kabullendiğimiz şeyler yaşıyoruz.
Ama bakın ikinci cümleyi kurdunuz.
Evet.
Kabul edilebilir şeyler gelmiyor. Çok zor kabul edebilir ederek yaşıyoruz
evet.
De işte kastettiğim bu. Yaşıyor muyuz?
Yaşıyoruz.
Bir önceki günü nasıl hatırlıyorsunuz? Oo, asla bir daha öyle bir gün yaşamak istemem. Değil. Yani bu duygu sizin zaten bu dünyadaki eziyetinizi çoğaltan bir duygu. Tam da söylemeye çalıştığım şey
evet.
Bu. Ne kadar eziyetli, ne kadar sizin söylediğiniz anlamda dayanılmaz, ne kadar sizi düşüren, sizi geriye atan şeyler yaşıyor olsanız bile, şimdi tabii dinleyicilerimiz diyordur yani ne söylüyor ya, yani şimdi bu kolay bir şeymiş, başımıza gelmiş bir iş, hiçbir şey olmasa, hastalık yaşıyoruz bedenimiz, yani ne yapalım, yani şimdi ne yapalım, bununla nasıl baş edelim? Bunu ben,
baş etmek için çaba gösteriyoruz zaten.
Bunu ben inkar ederek konuşmuyorum. Ama bakın gün 24 saat. Geçmiyor mu? Bitmiyor mu?
Evet.
Bir başka
çok
güne uyanmıyor muyuz?
Ha,
işte
evet.
Bunu söylüyorum. Yani onun içerisinden geçerken böyle duvarlara çarpa çarpa ilave bir enerji harcayarak, yani o enerjinizi bu işin ne kadar kötü, ne kadar şöyle, ne kadar böyle olduğunu düşünerek, hissederek, kendinizi orada var ederek yaşadığınızda elbette ki bir zarara daha uğruyorsunuz. Zaten zor bir durumda yaşıyorsunuz o gün. Ama bunun aksine şeyler yapabildiğinizde, ki yapılabilir olduğunu savunuyorum, iddia ediyorum, ama dediğiniz gibi kolay değil.
Evet.
Çünkü o bir eşik atlamaya benziyor. Yani bunu kabullenmek ondan sonrası için size bir yol açar, ama bunu kabullenene kadar ki yer çok sıkıntılı bir yer.
Önemli olan orayı geçebilmek.
İşte orası. Evet. Hani orayı geçebilmenin bana göre en önemli şartı da işte bu duyguya ulaşabilmek. Çünkü insanı harekete geçiren duygularıdır. Yani bu insan davranışının kökeni. Hı-hı. Hissettiğiniz şekilde davranıyorsunuz. Hı-hı. Bunun için yani bu Allah rızası neymiş? Allah bana bunu yaşattı, bunu verdi. Bu evet. Böyle oldu. Bunun dışında olabilmek için, bunun bana en az zararla uğramasını ve geçmesini sağlayabilmek için ne yapabilirim duygusuna kapıldığınızda o salih amele yönelik bir sıçrama yaşıyorsunuz.
Hı hı.
Öyle olunca da size en eziyetli gelen işler de salih amel çerçevesinde değerlendirilir. Sizi zaten kolaylıkla yaptığınız ve her gün yaptığınız için çok böyle sanki oymuşsunuz, o işsizmişsiniz gibi üstesinden geldiğiniz şeyler de zaten sizi oraya götürür. Salih amel insanların ibadet gibi gördüğü şeylerdir. İşte ben bunu söylemek için can atıyorum her seferinde. Zaten ibadet insanın varlığıyla, nefes alışverişiyle başlayan bir şeydir.
Hı hı.
Yani sizin her nefesinizin kendinizden değil bir varlıktan geldiğini hissediyor olmanızdan başlayan bir şeydir. Nasıl bunu ikiye ayırabilirsiniz ki, dini ve dünyevi diyerek?
Evet.
Nasıl yapabilirsiniz ki? Sizi yaratan öyle yaratmamış. Ama onun bir düzeni var. O düzenin içerisinde bu ayrımlar sizin bunları anlamanızı ve yaşayışınızı kolaylaştırmayı belki sağlıyor. Ama günümüz dünyasına bakıyoruz, tam tersi, insanlar gerilim yaşıyorlar. Şu dünya için, bu ahiret için. Şöyle yaparsan dünyayı kazanırsın, böyle yaparsan ahireti kazanırsın. Dünyayı kazanamayanın ahireti kazanacağını kim söylemiş? Hayatını yaşamayanın yaşamak en büyük başarı. Kendimi bulduğum bir dünyada yaşayabiliyorsam bu benim yaptığım en büyük salih ameldir zaten. Ha, bunun nereden geldiği bilinciyle yaşıyorsan bunun adı da imandır zaten. O zaman Allah'ın muhatabı benim. Salih amel işleyenler diyor ya, iman edenler ve salih amel işleyenler, işte o benim.
Evet.
Bu o güvenle zaman hareket ettiğimde daha bana kim bunu durmadan başıma kakabilir? Hayır, şunu yaparsan bunun adı salih amel.
Evet.
Öyle bir şey yok.
Yani amelin salih olması çok önemli. En önemli şartı da iman.
Hı-hı.
Ve
Allah rızasının için olması, için Allah rızasına olmak. Uygun olmak. Bu Allah rızasıyla ilgili bir şey daha söylemek gerekir. Bu program buna da vesile olsun. Yani şimdi Allah rızası dediğimiz şey bizim Allah için olan.
Evet.
Ama Allah için olandan ziyade insanlar Allah adına hareket etmeye yöneliyorlar.
Evet.
Şimdi Allah adına hareket etmek,
hı hı,
o kadar tehlikeli bir şeydir ki ben bunu sizinle bir başka programda konuşmak isterim.
O zaman bir başka,
evet,
program
işte
konumuz olsun.
İşte o hiçbir şekilde salih amele girmez.
Hı hı.
Biz burada Allah rızası dediğimiz şeyi açtık. Allah'ın sevdiği, istediği ve sizin de zaten bundan hoşnut olacağınız şeylerdir.
Hı hı.
Ama Allah adına hareket etmek doğrusu şu anda İslam dünyasını da mahveden,
evet,
bir şey.
İnsan haklarına tecavüz etmemek.
hem maddi hem manevi açıdan galiba. Evet,
yani işte oralara gireceğiz, konuşacağız evet. Sonra sizinle.
Daha sonraki programlarımızda peki. Diyelim. Ve bugün için çok teşekkür edelim.
Ben de
sağ
size
olun,
teşekkür
var
ederim.
Olun, bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor.
Geceleri gözlerin ninni olur uykularıma, gün doğunca sözlerin merhem olur kaygılarıma, hele bir de başın omzuma düşerse, hele bir de gözyaşın yanımda sönerse, aşkım destan olur, arzum ferman olur. Nereden baksam zaman, mekan, yalan o an. Derdin bende kalır, aklım sende kalır. Nereden baksam zaman, mekan, yalan. O an korkarsan karanlıktan ışığım ben olurum, korkarsan yalnızlıktan yoldaşım ben olurum. Aşkım destan olur, arzum ferman olur. Nereden baksam zaman, mekan, yalan. O an derdim bende kalır, aklım sende kalır. Nereden baksam zaman, mekan, yalan o an.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Çanakkale'deki bir etkinlikle sizleri tanıştırmak istiyoruz. Herkes için Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Dostluk Kazansın Barış Ülkesi Türkiye Spor ve Gezi etkinlikleri yarın itibariyle Çanakkale'de başlıyor. Biz de konuyla ilgili bilgiler almak üzere Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Sayın Yasin Bölükbaşı ile sohbet etmek istiyoruz. Sayın Bölükbaşı hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere iyi günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Çanakkale bir spor alanındaki etkinliğe ev sahipliği yapacak evet. Yarın itibariyle. Bize birazcık evet. Söz eder misiniz? Kimler katılıyor? Etkinlikler hangi spor alanında?
Şimdi Barış Ülkesi Türkiye Dostluk Kazansın mottosuyla yaptığımız bir program bu. Dünya Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan da misafirlerimiz olacak. Ve hem ümmet coğrafyasını hem de Avrupa'nın ve Batı'dan gelen üniversite öğrencilerini 2 gün boyunca kamp yaptıracağız Çanakkale'de. Maksadı biz Herkes İçin Spor Federasyonu bir branşın ve musabık olan sporları bünyesinde barındırmıyor. Çeşitli sportif etkinlikler yapılacak. Aynı zamanda Çanakkale'de yaşanmış olan destansı mücadeleyi, Türk milletinin kararlı ve iradeli duruşunu orada bütün genç kardeşlerimize, arkadaşlarımıza anlatacağız, tanıtacağız. Biz bu coğrafyada asırlardır, yüzlerce yıldır, binlerce yıldır hoşgörünün menbaı olarak yaşıyoruz. Son 20-30 yıldır fair play diye bahsettikleri şeyi biz bu coğrafyada hoşgörü adı altında zaten yaşıyoruz. Batı'ya şu mesajı da vermek istiyoruz. Türkiye'de son dönemde içeride bir karışıklık olduğunu iddia eden hem Batı basınının hem de diğer medya organlarına Türkiye'nin bir barış ülkesi olduğunu ve bir huzur ülkesi olduğunu burada anlatmak istiyoruz. O gün 15 Temmuz gazilerimiz de olacak bizlerle birlikte. 15 Temmuz'da milletin Çanakkale'de vermiş olduğu mücadelenin aynısını 15 Temmuz'da verdiğini orada canlı şekilde şahit olacak konuklarımız. Ve aynı zamanda gün içerisinde spor etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinlikler daha çok belki popüler olan şeyden ifade etmek gerekirse Survivor'ı biliyorsunuz, herkes izliyor. Evet. Bu tür oyunlar biz tertip ediyoruz. Ve insanların daha çok musabık değil, eğlenebileceği organizasyonlar yapıyoruz. Ve aynı zamanda işte sporla birlikte kültürel mirası da dünya gençlerine ifade etmek istiyoruz. Bu coğrafyanın ne demek olduğunu. İmmet coğrafyasından gelen arkadaşlarımızın da orada şehitlikleri gezdiği zaman Kudüs'ten, Şam'dan şehitlerimizin olduğunu, aslında bizim bir ümmet olduğumuz, bu millet kavramının içinin çok dolu olduğunu Türk gençliğine de ifade etmek istiyoruz.
Kültürel ve tarihsel miras aynı zamanda bir barış halkası önderliğinde sunulacak galiba, değil mi?
Evet, aynen o şekilde. Maksat sporun çatısı altında barışı ifade etmek. Buranın bir huzur ülkesi olduğunu ifade etmek. Maksadımız bu. Spor çatısı altında bütün gençleri yıl yıl büyüterek bu organizasyonu devam ettireceğiz.
Kaç genç katılacak?
Toplamda 1500 genç katılacak. Yerel tabii, yerelden de, Çanakkale'nin yerelinden de misafirlerimiz olacak. Akşam yerel ezgilerin sunulacağı bir konserimiz olacak ilk gün. İkinci günde aynı şekilde Çanakkale şiirlerini seslendirecek İbrahim Sadri. İlk gün Grup Sillo konseri olacak. Hem yerel ezgileri orada görecekler, Çanakkale türkülerini görecekler, hem de ertesi gün pazar günü akşamda İbrahim Sadri Çanakkale şiirleriyle bizlerle birlikte olacak ve pazartesi günü kampın son günü kapanış gerçekleştirecek.
Evet. Peki Batı'dan da katılımcılar var dediniz. Evet. Hangi ülkelerden kimler katılacaklar?
Evet, Almanya'dan, Fransa'dan, bütün Avrupa ülkelerinin tamamından birer ikişer muhakkak genç kardeşimiz var. Daha ötesi Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan ve Kanada'dan da katılan misafirlerimiz olacak. Bu taraftan Orta Doğu coğrafyasının, Kuzey Afrika'nın tüm gençleri bizlerle birlikte olacak. Hemen hemen bütün dünya coğrafyasının tamamını burada biz bir araya getirmeye çalıştık.
Evet. Peki spor alanları hangileri olacak?
Spor alanları dediğim gibi orada mini golf turnuvalarımız olacak, dart turnuvalarımız olacak, şut atma yarışmalarımız olacak, gerekli o survivor parkur alanlarımız olacak, macera parkurlarımız olacak ve burada gelen katılımcılara da bu yarışmaların sonucunda birer hediyemiz de olacak mutlaka.
Evet, ne güzel. Avrupa'dan pek çok ülke, yine Türkiye'den pek çok genç spor alanındaki bu tür etkinliklerde bir araya gelecekler ve adı da çok güzel, Dostluk Kazansın ve Barış Ülkesi Türkiye.
Ülkesi Türkiye, evet, evet.
Ve 1 Mayıs'a kadar sürecek, halka açık olacak sanıyorum, değil mi?
Tabii, bir spor etkinlikleri halka açık değil ama konser alanı ve diğer geziler vesaire onlar halka açık tabii ki.
Hı. Peki,
orada sadece gençlerimizin spor getirdiğimiz, kampa getirdiğimiz gençlerin sportif etkinliklere katılmasına izin veriyoruz.
Evet. Peki bu etkinlikler çerçevesinde gezileri ne ara yapacaksınız? Hem
cumartesi
kültürel hem tarihi
şekilde
gezileri.
Cumartesi yoğun şekilde geziler gerçekleştirecek. 57. Alay'dan
başlayıp
57. Alay'dan başlayıp orada birçok şehitliği ve destanın yaşandığı bütün alanları gezme fırsatı bulacaklar. Ertesi günde tüm gün boyunca spor etkinliklerimiz gerçekleşecek.
Evet. Peki Sayın Yasin Bölükbaşı, çok teşekkür ediyoruz size Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Çok çok teşekkürler. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için Spor Federasyonu Başkanı Sayın Yasin Bölükbaşı Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Ve ben çekip giderim, yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim, yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler.
Yüzün bir kır çiçeği.
Ve ben çekip giderim, yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver.
Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Nasrettin Hoca Türk kültürümüzün önemli halk figürlerinden biri sevgili dinleyenlerimiz. Nasrettin Hoca Türk Yurdu yazıları da kitaba dönüştü. Nasrettin Hoca'nın tarihi, toplumsal, kültürel ve felsefi yönlerine dikkat çeken ve Türk kültürü bakımından önemi üzerinde duran makalelerin derlendiği kitabın editörü Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doçent Doktor Sayın Serdar Sağlam bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, pek çok kitap yazılmıştır belki Nasrettin Hoca ile ilgili ama tarihi ve kişiliğini öne çıkaran bir kitap galiba, değil mi? Türk Yurdu, evet, yazıları. Birazcık söz eder misiniz? Tabii. Nasıl bir derleme sonucunda, nasıl bir çalışma sonucunda ortaya çıktı kitap?
Nasrettin Hoca Türk Yurdu Yazıları adlı kitap Türk Yurdu dergisinin külliyatı içerisindeki iki özel sayı ve birkaç ayrı makaleden oluşmuş bir kitaptır. Türk Yurdu dergisi 207 yıldır çıkmakta olan, hı hı, belki de Türkiye'nin şu anda en uzun ömürlü dergisidir. Tabii belirli dönemlerde kısa fasıllar olmakla birlikte buradaki yazılar diyelim, onun Türk Yurdu dergisinin iki sayısından derlenmiş olmakla birlikte Türk Yurdu yazıları serisi altında yayınlanan birkaç kitap da var. Gökalp, işte Alevi Bektaşilik, Ermeni olayları gibi ve devam eden çalışmalarla 107 yıllık külliyattan derlenmiş yazılar var. Tabii Nasrettin Hoca özel sayısında yer alan yazılar 2008, Nasrettin Hoca'nın 800. yıl dönümü, doğum yıl dönümü olarak düşünülen, Nasrettin Hoca'ya ayrılmış olan o yıl üzerinde çıkmış özel sayıdan derlemelerle daha önceki yıllardaki başka bir özel sayının derlemelerinden oluşmaktadır. Şimdi burada aynı zamanda görsel metinler de var. Akademisyenlerin, çeşitli akademisyenlerin metinlerinden de oluşuyor. Buradaki akademisyenlerin hemen hepsi Nasrettin Hoca konusunda araştırma yapmış önemli isimlerdir. Fikret Türkmen, M. Oğuz Öcal, Özkul Çobanoğlu ve bir yığın isim.
Lerden oluşan.
Evet, oluşmaktadır.
Şimdi derginin kitaba dönüştürülmüş hali bu.
Evet.
Türk Yurdu,
evet,
diyorsunuz.
Evet.
Peki ne zaman ortaya çıktı Türk Yurdu?
Türk Yurdu dergisi 1910.
Yok, kitap ne zaman
kitap
ortaya çıktı?
2016 yılında, evet, yayınlandı.
Hı hı. Evet, şimdi Nasrettin Hoca'nın yaşam öyküsü, hikayeleri, fıkralarının,
evet,
da yer aldığı bir kitap mıdır bu, yoksa sadece?
Daha çok akademik çalışmalardan oluşuyor.
Çalışmalardan. Hı
hı. Nasrettin Hoca'nın çeşitli boyutlarıyla ele alınıyor. Bunlardan bir kısmı Nasrettin Hoca fıkralarının derlenmesi, işte Nasrettin Hoca karakterinin şekillenmesi akademik,
peki,
olarak.
Peki bizim tanıdığımız Nasrettin Hoca'dan farklı bir Nasrettin Hoca mı ortaya çıkıyor bu araştırmalar sonucunda? Birazcık o araştırmalardan söz edelim.
Tabii.
Nasıl bir Nasrettin
tabii
Hoca
şöyle
var?
Şöyle bir şey söyleyelim. Nasrettin Hoca fıkraları veya Nasrettin Hoca 1208 yılında Sivrihisar'ın Hortu köyünde dünyaya gelmiş, yaşayan bir karaktere dayanıyor. Nasrettin Hoca var olan bir karakter.
Hı hı.
Hatta Nasrettin Hoca ile ilgili ilk bahseden yayın Ebul Hayri Rumi'nin Saltuknamesi. Daha sonra birçok kitapta, işte Mevlana'da, Mesnevilerde ve bir yığın yazmada Nasrettin Hoca'dan söz ediliyor. Yani Nasrettin Hoca tarihi olarak var olan bir karakter. Bunda çok da şüphe yok. Fakat, hı hı, bunun dışında Nasrettin Hoca fıkraları, tabii Saltukname'de de Nasrettin Hoca fıkraları var ve tarihi bir kişiliğe atıfta bulunarak bu fıkra oluşturulmuş.
Bu fıkralar değişime uğramış mı, yoksa aynı şekilde mi gelmiş?
Bu fıkraların dönüşümü süreci var. Bu fıkralarla tarihi karakter arasında çoğu zaman ilişki kurma sıkıntısı var.
Ne gibi?
Mesela Nasrettin Hoca fıkraları yazmalarla oluşmuş. Yani el yazması, bir zaman matbaanın olmadığı dönemlerde,
evet,
Nasrettin Hoca fıkraları 14. yüzyıldan itibaren derlenmeye başlanmış. Küçük küçük el yazması kitaplar var. Bunlar da zaman içerisinde çeşitli yazmalar bulundukça sayı da artmış. Hı hı. Ve bunlar tabii el yazmaları, el yazması çoğaltılıyor. Bunun sayı da gittikçe artıyor. Burada da çeşitli ülkelerin fıkra karakterlerinden, fıkra karakterle benzerlik arz eden fıkralar olabiliyor. Aynı zamanda Nasrettin Hoca fıkraları tarihi şahsiyetin ötesinde halkın ürünü olduğu için de tabii burada tarihi karakter atıfta bulunmakla beraber Nasrettin Hoca fıkraları halk arasında üretilerek şekilleniyor. Mesela ilk defa diyelim işte Selçuklar döneminde hatta Moğol istilaları bunların yansımaları var. Mesela işte Timur'la karşılaşması, Timur'la aynı dönemde yaşamıyor ama Timur veya işte Moğol istilası Türk tarihinde karşılaşılan en büyük ne diyelim hezimetlerden biri. Hı hı. O dönemler merkezi otorite yok, darmadağın bir yapı var ve Timur'a büyük bir öfke var ve bu öfke Nasrettin Hoca ile kendini estetik bir şekilde sunuyor. Hı. Yani toplum bir şekilde var olmak için bu fıkraları üretiyor. Bu fıkralar topluma dinamizm kazandırmıştır. Hatta bu fıkralarda Timur'u yerden yere vurur, eleştirir, değil mi?
Evet. Çoğu zaman ders verici özelliği evet, ders de verici var. Özellikle var, gençlerin bu tabii. kıssadan hisse çıkarmaları açısından evet, çok tabii, büyük tabii, önem tabii. arz ediyor galiba tabii, değil tabii. mi?
Tabii ders verici özelliği de var, şunu da söyleyeyim. Tabii Nasrettin Hoca fıkraları günümüze kadar dönüşe değişe geliyor. Ve pek çok katmanda Nasrettin Hoca fıkraları üretilmiş. Ve yazmalarda var olan fıkralar var el yazmasında. Bunlar yazıya geçirilmiş. Bunun ötesinde de halk arasından değerlenmiş. Belli bir tarihte Nasrettin Hoca fıkralarının önemi fark edilmiş.
Peki ve, tarih ve yer yok ama Nasrettin Hoca'nın fıkralarında değil mi?
Tarih ve yer yok ama şu var. Günümüzde yaşamıyor, bunu biliyoruz.
Evet.
Çünkü Nasrettin Hoca'nın aynı zamanda sadece Türkiye'de ve Türk coğrafyasında değil, mesela Türk kültürünün uzanabildiği bütün coğrafyalarda var. Hatta Türk cumhuriyetlerinde, Özbeklerde, Tatarlar, Kazaklar, Araplarda veya dünyanın pek çok ülkesinde hatta Türk cumhuriyetlerinde yaygın olarak var. Hatta Doğu Türkistan'da Nasrettin Hoca günümüzde de yaşayan bir karakter.
Hı hı.
Oradaki fıkralarla Türkiye'deki arasında ciddi farklar var. Çünkü o karakter Türkiye'deki karakterden daha farklı. Hem günümüzde yaşıyor, trene biniyor, uçağa biniyor falan. Ama
peki pardon, bizden mi onlara gitmiş yoksa biz mi onlardan alıp uyarlamışız yani, Nasrettin Hoca fıkraları diye?
13. yüzyıldan beri ne diyelim, ticaret yollarıyla kitap alışverişi de oluyor.
Hı hı.
İşte bazı cemaatlerin, işte bazı o zamanki tarikatların eğitim alanında belki kullanılan bir şey. Yani bir şekilde dünyaya yaygınlık kazanmış. Hatta şu var, onların mesela Özbeklerde diyelim, Nasrettin Hoca Özbek'tir. Orada bir mezarı vardır. İsimler farklıdır. Nasrettin, işte Apendi gibi çeşitli isimler vardır. İşte Molla Nasrettin vardır Azerbaycan'da.
Hı hı.
Efendi vardır, Apandi vardır, Hoca vardır, Molla vardır. Böyle isimler ama Nasrettin Hoca olarak da vardır. Aynı karakterden bahsedilir. Fıkralar benzerdir. Tabii hangisinden hangisine geçti uzun bir zaman dilimi, etkileşim ve Türk kültür coğrafyası, Selçuklu Osmanlı coğrafyası olduğu için uzun bir değişimi var. Hatta Türkiye'de de uzun bir değişim süreci var. Belirli bir tarihte el yazmalarında yer alıyor, okunuyor, yaygınlaştırılıyor, el yazmaları çoğaltılıyor, ahlaki kitaplarda kullanılıyor. Böyle bir üretim süreci var. Hı hı. Bir de halk arasında sürekli yaratılıyor, üretiliyor, bir fıkra üretiliyor. Tabii o günün olayları içerisinde şekillenen bir karakter var. Tabii tarihi karakter üzerinden şekillendiği için de bu karakter üzerinde titrenen bir karakter haline geliyor. Mesela Nasrettin Hoca fıkralarında diyelim, Nasrettin Hoca halktan biridir. İşte kadıdır. devlet memuru, bir şekilde devlet memurudur ama zengin değildir. İşte eşeği vardır, değil mi?
Evet. Güldürüyle yaşamı olumlu yönden eleştiriyor aslında, değil mi?
Evet. Tabii burada kısa bir zaman ve konu da çok yoğun olduğu için şimdi zaman içerisinde Nasrettin Hoca karakteri şöyle bir şekillenme içerisine giriyor. Belli bir zaman içerisinde matbaanın ortaya çıkması, yaygınlaşması, kadın ve çocuk dergilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte de Nasrettin Hoca motifi tekrar canlanıyor. Mesela matbaanın yaygınlaşması şunu sağlıyor. Bir şekil Nasrettin Hoca karakteri işte bir figür olarak yer alacak. Mesela kitabın kapağında bir minyatür olarak var. Bu Topkapı Sarayı'ndaki bir minyatür.
Hı hı.
Sonra işte Nasrettin Hoca gravür olarak yayınlanıyor kitaplarda. Aynı zamanda da gazete, dergiler çıkmaya başladığı zaman kadın dergileri, çocuk dergileri, Nasrettin Hoca'nın önemi fark ediliyor. Nasrettin Hoca halk arası anlatılarak ortak bir motif haline dönüşmüş ve de zaten karakteri oturmuş. Bu yayınlarda da bir anlatım tekniği oluşuyor. Sunum biçimi, fıkralar uzun olmaktan kurtarılıyor, daha kısa oluyor. Sonunda son cümle çarpıcı espriyi taşıyor. Bunun dışında işte Nasrettin Hoca, işte ahlaki bakımdan Nasrettin Hoca uygun olmadığı düşünülen şeyler eleniyor. Bu tartışma halen devam etmektedir. Bu süreç devam ediyor. İşte matbaanın yaygınlaşmasıyla çocuk dergileri, çizgi romanlar, çizgi filmler, filmlerle birlikte
dolayısıyla karikatürler de devreye giriyor.
Hatta şu anda evrensel bir karakter de dönüşmüş durumda. Mesela 70'li yıllardan beri işte Nasrettin Hoca uluslararası karikatür yarışması var. Burada yazsız karikatüre dönüşmüş bir imge olarak da var.
Hı hı.
Sürekli şekilleniyor. Tabii aynı zamanda Nasrettin Hoca fıkraları bütün dünyaya da yayınlanmış. Türkiye'de yayınlanan Nasrettin Hoca fıkraları dünyada yayınlanmış. Ve dünyada yapılan çalışmalar var. Yani doktora tezleri, yüksek lisans tezleri yapılıyor. Ve dünyada işte Nasrettin Hoca fıkralarından yola çıkarak yönetim sistemleri, işte felsefe, bunun üzerine yapılan kitaplar var. Onlar da ciddi bir araştırma konusu. Batı dillerine çevriliyor. Pek çok ülkede Nasrettin Hoca fıkraları yayınlanmış ve araştırması yapılmış durumda. Ve
her ne kadar öyle de olsa Nasrettin Hoca'yı daha fazla tanımak için daha çok araştırmaya ihtiyaç varmış sizin anlattıklarınız çerçevesinde bana. Ne dersiniz?
Tabii daha çok araştırmaya şöyle ihtiyaç var. Biz sadece Türkiye'deki Nasrettin Hoca'yı biliyoruz. En azından belli bir tarihe kadar onun hakkında bilgimiz vardı. O da el yazmaları bulundukça elimizdeki malzeme artıyor. Bunun dışında belirli tarihi kitaplardaki bölümlerle beraber bilgimiz artıyor. Fakat dünyanın pek çok yerinde de Nasrettin Hoca fıkralarının derlendiği kitaplar mı? Mesela Rusya'da çok ciddi Nasrettin Hoca ile ilgili kitaplar var. İşte Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Rusça'da yayınlanmış, bu dillerde yayınlanmış ve buradaki Nasrettin Hoca kitapları da ne diyelim, orada da araştırmalar yapılıyor. Bu zengin malzeme de bize yansıdı. Bir de şu oldu, dünyada mizah konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Mizah artık işte mizah sosyolojisi diye bir dal var. Çok zengin bir dal değil ama hızla gelişmekte olan bir dal. Mizah psikolojisi. Bu çok yaygın bir şey, mizah psikolojisi başlığını taşıyan. Bunların ortaya çıkması, bunlardaki yaygınlaşma, gelişme, aynı zamanda işte Selçuklu Osmanlı tarihine dair biriken malzeme de zenginleştiriyor. Tabii şöyle bir durum var. Nasrettin Hoca'nın bilimsel anlamda önemini ilk fark edenlerden biri Gökalp olmuş. Bu kitapta da Ziya Gökalp'in Nasrettin Hoca ile ilgili küçük ölçekli bir çalışması var. İşte
o çalışmada kitabın içerisinde yer alıyor
Nasrettin Hoca latifeleri. Bu ilk defa Nasrettin Hoca ile ilgili akademik bir çalışma.
Hı hı.
Bir kere kitap olarak çıkmış. Bunun dışında çok fazla yayınlanmamış olduğu için de bunun içine onu da aldık. Tabii burada şu atıf da, şöyle bir atıfımız da vardı. Ziya Gökalp Türk Yurt Dergisi'nin yazılar yazmış. Önemli bir isim, işte Türk sosyolojisinin kurucusu olması bakımından da önemli olduğu için de bunu yer aldı. Tabii şurada Nasrettin Hoca fıkraları mizahi bir unsur olduğu için burada mizahla ilgili mizah türleri veya mizah teorileri bakımından da incelenebiliyor. Bunlarca yoğun bir birikim var.
Tabii, evet. Dolayısıyla Nasrettin Hoca kültürümüzün en önemli evet. halk figürlerinden biri evet. dedim ben zaten evet. başlarken. Güldürüyle işte evet. yaşanmış olumlu evet, yönden eleştirilerini gençlerimize evet. kıssadan hisselerle evet. hatta karikatürlerle evet. İşte eşeğin üzerine ters binmiş birini evet. bile görseniz o hemen evet. Nasrettin Hoca'yı çağrıştırıyor. Ama Nasrettin Hoca'yı az önce de söylediğimiz gibi daha iyi tanımak için daha fazla araştırmaya da gerek var, ihtiyaç var. Sizin konuşmalarınızdan da onu anlıyoruz. Bu çalışmanın da devamı gelecek o zaman. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Serdar Sağlam bizlerle birlikte olduğunuz için. Bugünlük bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yarın 15 haberleri sonrası yine birlikteyiz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Burası Kısa Dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Hotbird, Optus D2, Eutelsat 36A, Yamal 300K, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9840 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.